Ayrım 8.
Sefiller, onların yüzünden ne hale geldim baksana. Ama onu neden içeri almadım bilmiyorum. Nefret ediyorum Almanlardan. Öldürmekle yetinmiyor, daha da beterini yapıyorlar. Ona acıdığıma nasıl inanabilirsin? Ona karşı bir şey duymuyorum. Hiçbir şey. En korkuncu da bu ya. Marusya'nın kendisiyle alay edeceğini sanıyordu. Marusya her zaman neşeliydi. Yakınlarından ölen yoktu. Burada bir topçuyla tanışmıştı. Pek mutlu görünüyorlardı. Güzeldi, sağlıklıydı. Tasalı anı görülmemişti. Ne olursa olsun, ister alay etsin, ister etmesin, vız gelir. Ama Marusya gülmüyordu. Varya'nın yanına oturdu. Nedenini anlayamadan, belki Varya gözyaşı döktüğü için hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yeter dedi Varya. Ya içeri giren olursa? İşin önemli yanı burayı kurtarmamız. Artık bir an önce Berlin'e varmalı. Maria Mihalovna Mineva oğlundan son mektubu Ocak ortalarında almıştı. Anasına mutlu günler diliyor, yeni yılın gerçekten yepyeni bir yıl olacağını yazıyordu. Oğlunu düşünüp tasalanmamalıydı. Geride sayılırdı şimdi. Artık her şey yolunda gidecekti. Mineva'nın anasına yazdığı mektupları arkadaşları okusa şaşar kalır, sorarlardı kendi kendilerine. Herkesi alaya alan Minaev bu şefkati, bu sevgiyi nereden bulup çıkarıyor? Oysa Maria Mihalovna oğlunun mektuplarına şaştığı yoktu. Mityas'ın yüreğini iyi bilirdi ama yazdıklarının tek sözcüğüne inanmıyordu. Ölüm döşeğinde olsa bana sakin bir hayat sürüyorum, sanki tatildeyim der. Taburu küçücük tepeyi Almanlara karşı savunduğunda Minaev annesine bu satırları yazmıştı. Maria Mihalovna bütün hayatını oğluna vermişti. Geç evlenmişti. Terzilik yapan kocası hayatını iyi kazanıyordu. Kızlarının dünyaya gelmesi onları çok sevindirmişti. Kızlarına olanca sevgileriyle sarılmışlardı ama küçük Nastya kızıldan ölmüştü. Maria Mihalovna ikinci kez hamile kaldığında 39 yaşındaydı. Çocuğuna zarar vermemek için kımıldamaktan korkuyordu. Mitya 1918'de doğmuştu. Güç, karışık bir çağda. Annesi devamlı bir kuşku içinde yaşıyordu. Ya soğuk alır hastalanırsa? Mitya 8 yaşındayken kocası öldü. Maria Mihalovna bir terzilik atölyesinde çalışıyordu. Oğlunu yetiştirdi. Mitya, Profesör Nokidimov çalışmalarımı beğendi dediğinde boşuna yaşamadığını anladı. Derken savaş patlamıştı. 6 Temmuz günü Mitya yola çıktı. Küçücük odasında Maria Mihalovna ne kadar gözyaşı dökmüştü. Yakınmamak gerektiğini anlıyordu. Herkes için güçtü hayat. İnsanların içindeyken sakindi. Oğluna şen mektuplar yazıyordu. Çalışmak, cephedekilere yardım etmek isterdi ama ileri yaşı buna engel oluyordu. Yine de bir meşgale buldu. Evde askerlere gömlek dikiyordu. Mitya sayesinde, savaştan önce hastaneye gidip bir göz doktoruna görünmesinde diretmişti, kendisine iyi gözlükler vermişlerdi. Gece başucunda lambasının zayıf ışığında bile çalışabiliyordu. Mitya'ya yardımcı olduğunu anlıyor ve bununla avunuyordu. Apartman yöneticisi günün birinde ondan söz ederken yük olduğunu söyleyince kızdı. Artık ben de evde çalışan bir işçiyim. Cephedekiler için iş görüyorum. Dikiş makinesi o kadar eskiydi ki Mitya müzelik derdi. Maria Mihalovna düşünürken gülümsüyordu. İstediği kadar eski olsun. Benim gibi işe yarıyor ya. Maria Mihalovna son su baskınında Mitya'nın Nuh'un gemisi adını taktığı, her ilkbaharda damları akardı, bir evde oturuyordu. Yerleri azdı. Günlerce değil, yıllarca yol alan, tıklım tıklım dolu bir treni andırıyordu evleri. Minaeva'nın komşuları Parşinlerdi ama odaları kilitliydi. Aile reisi savaşıyordu. Karısıyla çocukları Barnol'a gitmişlerdi. Öbür odada Katsmanlar vardı. Baba, ana ve Grisha haşarısı. Çocuk 1941'de liseyi bitirmiş, sonbaharda askere alınmış, Nisan'da Bryansk cephesinde şehit düşmüştü. Katsman şimdi yalnız yaşıyordu. Karısı öğretmenlik yaptığı okulla birlikte gitmişti. Bir gazetede düzeltmendi. Maria Mihalovna'dan 10 yaş küçüktü ama çok yaşlı bir görünüşü vardı. Oğlunun ölüm haberini alınca ne komşularına söyledi ne de iş yerindeki arkadaşlarına. İşinde çok önemli bir yanlışı gözden kaçırdı. Yazı işleri müdürü büyük bir şiddetle payladı ama Katzman yanlışı gözden kaçırmasının nedenini ona da söylemedi. Birkaç hafta sonra Maria Mihalovna oğlunu sorunca ona doğru eğildi ve mırıldandı. Grisha yok artık. Katzmanların yanındaki odada Kovalevler oturuyordu. 1941'de cephe gerisine gitmiş ama geçen yaz geri dönmüşlerdi. Irina Petrovna Devlet Bankası'nda çalışıyordu. Kızı Natasha okuyordu daha. Oğlu Vasya denizciydi. Bir Alman şlebini batırdığı için onunla nişan verdiklerini anlatıyordu Irina Petrova. Yanında donanma lafı geçse kulak kabartırdı. Koridorun ucundaki odada Bilya Yatakları Fabrikası'nda çalışan genç işçi kız Shura Volkova yaşıyordu. Savaşın hemen öncesinde evlenmişti. Kocası tankçıydı. Korkuyla karışık bir hayranlıkla altındaki üçüncü tank diyordu. Makineler dayanmıyor ama o hayatta. Yalnız bundan önce hafif yaralandı. Savaş öncesinde ev gürültülü kavgalara sahne olurdu. Parşinler bağıra çağıra küçük Şura'nın pis olduğunu söylerlerdi. Irina Petrovna sinirlenir, Kasma'nın gazetelerden sabaha karşı döndüğünden uykusunun hafif olduğundan yakınırdı. Parşin'in karısı Kasmanların çocuklarını yetiştiremediklerini Grisha'nın Sakar'ın biri olduğunu öne sürerdi. Şimdi de hepsinin siniri bozuktu ama kimse kavga etmiyordu artık. Hayat koşulları güçtü, hava soğuktu, pazarda bir şeyler bulunmuyordu. Hepsinin hayatı koridordaki hoparlöre bağlıydı. Spiker, Sovyet Haberleşme Bürosu'nun bildirisi dedi mi, kiracılar soluklarını kesip kulak kabartıyorlardı. Birinin yakınından haber geldiğinde hepsi mutlu olurdu. Bekleyecek kimsesi kalmayan Katzman, Shura kocasından mektup alınca, Mitya'nın hayatta ve iyi olduğu öğrenilip, Kovaleva'nın oğluna ikinci nişan verildiği duyulunca sevinirdi. Herkes odasında ağlar, üzülür, dertlenirdi ama bir araya geldiler mi umut dolu, yüreklendirici sözler söylerlerdi. Katzman'ın işine gitmediği üçüncü gündü. Doktor şiddetli bronşit teşhisi koymuştu. Çok öksürüyordu. Oysa bölmeler incecikti. Eskiden olsa uyutmadığını bahane ederek homurdanacak biri çıkardı. Şimdi boğuk öksürüklerine kulak vererek sokakta yumurcaklarla dövüşüp kitabını kaybettiği için perşemli Grisha'sını nasıl azarladığını hatırlıyorlardı. Maria Mihalovna küçücük bir dolaptan ufak parçalara ayrılmış şeker aldı, bir fincana doldurdu, üstüne çay döküp Kasman'a götürdü. İçin David Grigoryevich, şekerlidir, hemen iyi gelir. Gece yarısı hoparlör birden hırıldadığı sıra uyuyordu. Omuzuna kısa kürkünü atıp koridora koştu. Hepsi oradaydılar. Kasman bile hasta hasta çıkmıştı odasından. En son haber. Faşist Alman birliklerinin imhası sona ermiştir. Tarihi Stalingrad Savaşı ordularımızın mutlak zaferiyle son bulmuştur. Maria Mihalovna kulak kabartmış, tek sözcük kaçırmanın korkusu içinde dinliyordu. Yanaklarına akan gözyaşlarının farkında bile değildi. Tanrım, doğru muydu söylenenler? Zaferi kazandık. Sonra Kasman'ın yanına geldi. David Grigoryevich, izin verirseniz sizi öpeceğim. Böyle bir anda, Shura küçücük bir kız gibi el çırpıp tekrarlıyordu. 24 general, 2 düzine. Komşu evlerden sevinç çığlıkları geliyordu. Biri alkışlıyordu. Natasha Kovaleva sokağa fırladı, neşe içinde geri döndü. Bir sürü insan var sokakta, herkes birbirini kutluyor, öpüşüyor. Maria Mihalovna düşündü, tıpkı Paskalya'nın ilk pazarı gibi. Sabah erkenden dikiş makinesinin başına çökmüştü bile. Natasha Kovaleva geçerken uğradı. Maria Mihalovna, böyle bir günde dinlenmelisiniz. Yaşlı kadın başını salladı. Oradakiler dinleniyorlar mı? Benim küçük Mitya'm mutlaka ilerliyordur. Sonra her şey bittiğinde dinlenirim. Artık sonuna bir şey kalmadı. Hikayeler, masallar hızlı anlatılır. Onların daha Berlin'e kadar çok yolları var. Maria Mihalovna Berlin derken ilk hecenin üzerine basıyordu. Mitya yanlış söylediğini belirtince ne yapayım demişti. Başka türlü çıkmıyor ağzımdan. Oğluna bir mektup yazdı. Sevgili Mitya'm, dün en son haberleri dinledim. Cellatların teslim olması beni çok sevindirdi. Bunca suçsuz insanı öldürmelerini bağışlayamam. David Grigoryevich bildiriyi dinliyor ve ağlıyordu. Kimse Grisha'sını hayata döndüremez. Söylesene, bu sefiller zavallı ihtiyarların gözyaşlarının hesabını ne zaman verecekler? Son 2 yıl içinde Paul çok şey görmüş, Limoges'da, Brive'de, Toulouse'da bulunmuştu. Önce Jorek grubunda çalışmıştı. Silahları yoktu. Bildiri dağıtıyorlardı. Bir un deposunu ateşe verdiler. Arkadaşlarından birinin kocasını deli gibi kıskanan karısı hepsini ele vermiş. Paul bir yolunu bulup kaçmıştı. Bu kez Gabriel Peri grubuna girdi. Rayları söküyor, mayın yerleştiriyordu. Daracık hendeklere büzülüp katarları kolluyordu. Savaştan sonra demir yollarında çalışacağım diyordu gülerek. Şimdi kendisine yeni bir grup kurma görevi verilmişti. Paul merkezden gelecek arkadaşı bekliyordu. Durumu ona anlatmak ve yeni emirler almak gerekti. Lejan oğlunu görse tanıyamazdı. Savaşın hemen öncesinde Paul utangaç ve dolayısıyla da sertçe bir çocuktu. Ya iyice yükselip incelen ya da çok kalın bir sesle konuşurdu. Bisiklet yarışlarından İspanya'ya ve şiire varıncaya dek her şeyle ilgiliydi. Emperyalistlerin çevirdiği dolapları tartışır, çocukluğunun eğilimlerinden de kurtulamazdı. Pul koleksiyonu yapıyor, bütün parasını çeşit çeşit çeke almakta harcıyor, çadırda yaşamayı düşünüyordu. Genç ve güzel bir kız gördüğünde kızarır ama arkadaşlarına ancak aptal birinin kadın uğruna kendinden geçeceğini söylerdi. Babasıyla Josette onu çocuk yerine koyuyorlardı. Felaket Paul'u lisanın son sınıfında yakalamıştı. Önce bir çiftlikte görev aldı, ineklere baktı. Sonra bir arkadaşı Limoges'da Paul'e iş buldu. Gündüzleri eczacının karısına yardım ediyor, müşterilere ilaç götürüyordu. Gece de bildiri dağıtıyordu. Kısa sürede gelişmişti. Zevkleri ve kişiliği oluşuyordu. Babasının sertliği onda yoktu. Lejan gençliğinde bile herkesi inatçılığıyla şaşırtırdı. Paul yumuşak bir çocuktu. Alaycılıkla gözlediği büyük bir duygululuğu vardı. Polislerin peşine düştüğü en korkunç anlarda bile durup soluk yeşil gökyüzüne yükselen bir ağacı, üzerine nilüferlerin yayıldığı durgun bir ırmağı hayran hayran seyredebilirdi. Duygularını dile getiremediğinden şiirleri tekrarlardı. İyi dans eden bir genci bütün şairlerle partizanlardan üstün tutan Janet adlı kıza aşık olduğunu arkadaşlarından gizliyordu. Janet'ten sıkıldığında da başlıyordu bir şeyler tekrarlamaya. Aşılan yol boyunca güller, kargaşalık rüzgarını yalanlayan çiçekler. Bu da nesi diye sordu Gramont. Aragon'un dizeleri, şiir yazan bir komünist, şaşırttı mı seni? Romanları şiirlerden çok severim dedi Gramont. Bak çağımızda güzel döşenmiş bir evin, sakin geçen akşamların olursa iyidir romanlar. Şiirler bombalara uygun düşer. Neden sen de yazmıyorsun? Herhalde bombalar şiirlere uygun düşmediğinden. Seninki gibi benim işimde Almanları taşıyan treni uçurmak. Merkezden gelen Carlo adlı 50 yaşlarında maden işçiliği yapan biri gözlerine inanamadı. Başarabiliyor musun? Böyle bir iş için çok gençsin. Yaşın kaç? Paul gülümsedi. Pöteğinden genç olduğum halde idare ediyorum işte. Bir ay önce 20'sine bastığını söylemek gereğini duymamıştı. Kasım'dan bu yana yaptıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Bute yakınında bir treni raydan çıkarmışlar, 2 lokomotifi işe yaramaz hale getirmişlerdi. Askeri postal yapan bir fabrikayı yakmış, bütün yeraltı örgütüne ekmek karnesi uydurmuşlardı. Alman subaylarıyla bir polisi öldürmüş, hain dumayı temizlemişlerdi. Başlangıç olarak fena sayılmaz. Dinle, Almanlar baltalama hareketlerinin ekşimiş, bezgin kişilerin ekseri olduğunu söylüyorlar. Gelecekte yığınları daha yakından ilgilendiren işler görmek zorundayız. Böyle bir şey var mı aklında? Alman subaylarının toplandığı Café Royal'i bombalamak. Fena değil ama ulaştırma olanaklarını da gözden kaçırmamalı. Şu sıra bunun önemi çok büyük. Carlo durumu açıkça anlattı. Geçen hafta yayınlanan kararnamede belirtilen iş seferberliği partizanların sayısını artıracaktı. 1-2 ay içinde büyük bir Maki örgütü kurulabilirdi. Maki, Akdeniz ikliminde özellikle sahil boyu yetişen bodur bitkilerin genel adıdır. Korsikalılar kan davası uğruna adam öldürüp aralarında gizlendiklerinde Maki'ye kaçtı deyimi kullanılırdı. Zamanla Maki sözcüğü Fransızca'da gizli örgütlere, yeraltı çalışmalarına verilen genel ad oldu. Şimdilik dağlarda birkaç küçük grup vardı ama ilkbaharda hareket genişleyecekti. Senin grubunun adı ne? Marseille mi? Hayır, Marseille Duffy'nin çalıştığı grup. Biletleri birlikte topladık. Seninki ne? Stalingrad. Öyle bir at ki... Trende Polly aralarında geçen konuşmayı hatırlayan Carlo, amma yürekli çocuk diye düşündü. Carlo'nun bütün hayatı parti için çalışmakla geçmişti. Şu sıra ailesinin nerede olduğunu bilmiyor, düşünmek de istemiyordu. Polly ona oğlunu hatırlatmıştı. Benimki 18 yaşında. Belki o da çarpışıyor. Ötekiler bekleyelim diyorlar. Nasıl beklemeli? Bu gençleri Almanlara mı teslim etmeli? Hiçbir şey kaybetmek istemeyen insan sonunda nesi var nesi yoksa kaçırır elinden. Ruslar Stalingrad'ın yıkılmasını aldırmadılar ama çarpışmadan galip çıktılar. Savaşı kazandılar bile denebilir. Amma da yürekli çocuktu. Paul kendinden geçmiş anlatıyordu Gramon'a. Kafe Royal işini benimsediler. Yalnız ulaştırma konusunu iyice incelemek gerek. Bir iki ay sonra Maki örgütü kuruluyor. Maki ne tılsımlı bir sözcüktü. Fundalıkların, yaban güllerinin, güneyin kokusunu getiriyordu. Savaştan önce son haydutlar Korsika'da Makilerin gür ve dikenli çalıların içine gizleniyorlardı. Gerçek haydutlarsa sakin çalışma odalarına yerleşmişti. Kimsenin Maki'yi düşündüğü yoktu. Şimdi bu sözcük yeni bir anlam kazanmıştı. Maki Fransa'nın yüreğinde yer etmişti artık. Göreceksin, Maki on binlerce genci çekecek. Kimse Almanya'ya gitmek istemiyor. Kentte gizlenmek de kolay değil. Hem sonra bu gerçek bir savaş. Maki, Gramon bir kahkaha attı. Hepsi de senin gibi romantik mi sanıyorsun? Maki, yağmur, çamur, kar demek. Ayakların nasır tuttuğunu, bitlenebileceğini unutuyorsun. Ya ormanda geçecek kış günleri ve yazın kazanılacak zafer? Cafe Royal, iki yanı büyük mağazalarla dolu geniş bir yol üzerindeydi. Sabahtan akşama kadar kalabalıktı bu yol. Öğleden sonra beşte kahveye Alman subayları dolardı. Fransızlar uğramazlardı bu kahveye. Hareket planı, Paul, Gramon ve Paul'ün şakadan Genelkurmay Başkanı adını taktığı Bibi tarafından hazırlanmıştı. Bibi 1940'da cephedeydi. Uzun uzun kahveye el bombalarını kimin fırlatacağını tartıştılar. Paul bu işin kendisine verilmesinde diretiyordu. En temiz ben yaparım. Ama Bibi'nin planı kabul edildi sonunda. Bisiklete binmekte ustaydı. Kahvenin önünden bisikletle geçerken önü camlı terasa el bombalarını atmasına karar verildi. Kargaşalıktan yararlanan Gramon ve Joseph de birer bomba sallayacaklardı. Paul ve grubun öteki 7 üyesi Almanların arkadaşlarını izleyeceklerini hesaba katıp onlara ateş açarak geri çekilmelerini sağlayacak, onları koruyacaklardı. Harekatın komutası Paul'e verilmişti. Herkesi yerine o yerleştirecek, elindeki gazeteyle Bibi'ye işaret verecekti. Gramon'la Joseph, Royal'in tam karşısındaki kahvede bekleyeceklerdi. Paul, sokağın köşesinde tramvay durağının hemen yanında duracaktı. Bağlantıyı da Louis sağlayacaktı. Bibi kahvenin önünden ok gibi geçti. Paul köşede durmuş gazetesini okuyordu. Joseph ile Gramon gecikmişlerdi. Bibi 2 kilometre gittikten sonra döndü. 10 dakika sonra yine Royal'in önündeydi. Paul gazeteyi kaldırdı. Bibi el bombasını fırlatıp gidonun üzerine yattı ve son hızla kaçtı. Patlamalar, silah sesleri duyuluyordu. Bir şey düşündüğü yoktu. Bacakları sanki onun adına düşünüyordu. Saraç'ın evinde kendine geldi. Sabaha kadar orada gizlenecekti. Ama bir türlü gözünü kırpamadı. Gramon'la Joseph ne olmuştu? Kim ateş etmişti? Hepsi kaçabilmiş miydi? Saraç hastaydı, yatıyordu. Olup bitenlerden haberi yoktu. Louis ancak sabah gelecekti. Onu gördüğünde Bibi haykırdı. Kurtuldular mı? Kız başını salladı. Sen de kendini suikastçı sanıyorsun. Hepsi kaçtı. Yalnız Paul yaralandı. Ama daha önce silahını Jack'a verecek zamanı buldu. Kahvede 8 Alman öldü. 3 tanesi de yaralandı. Charlotte 2 Almanla bir polisi temizledi. Paul Gramon'un peşine düşmek isteyen bir Almanı ya öldürdü ya yakaladı. Paul nerede? Hastanede. Üzerinde silah yoktu. Kimliği de tamam. Onunla birlikte iki yaralı daha yatıyor. İkisi de oradan geçen yayalardan. Claire hastaneye uğradı. Paul'ün nişanlısı pozunda. Başhekim yakınlık gösterdi. Bir şeyden kuşkulanmıyor ya da hareketimizi destekleyenlerden. Yarası ağır ama doktor kurtulacağını sanıyor. Paul sabah ameliyat edildi. Öğlene doğru da kendine geldi. Otomobilini çalıştırmak isteyen bir Alman vurmuştu. Çok iyi hatırlıyordu bunu. Sonra belli belirsiz Jack'ın koşup geldiğini, tabancasını aldığını görür gibiydi. Paul kuşkuluydu. Ötekiler kurtulabilmiş miydi acaba? Claire geldi, kendisini çok sevdiğini, yakında evleneceklerini söyledi. Bir sürü palavra attı. Sonra Elif fısıldadı. Hepsi kurtuldu. 14 Almanla bir polis. Doktor iyi bir adam, ağzını açmayacak. Kurtuldular demek. Paul sırtından büyük bir yükün kalktığını duyuyordu. O ana kadar acı duymamıştı. Yarası birden kendini hissettirmeye başladı. Yorganını düzelten hemşire alçak sesle, "Yanınızda bir Alman yatıyor," dedi. O da dün akşam yaralanmış. Paul, Alman'ın yüzünü göremiyordu. Yataktan düzenli iniltiler yükselmekteydi. Paul yanındakini unuttu. Janet, yakasında soluk parma menekşelerinden bir buket, gözünün önünden geçip gidiyor, duygulu bir şarkı mırıldanıyordu. Fırtınanın ortasında biraz mavilik, biraz da aşk istiyorum. Sonra Bach'ın bir eserini piyanoda çalan annesi geldi gözünün önüne. Ormandaki ağaçların tepeleri hışırdıyordu. Maki, ardından da yazın kazanılacak zafer. Babası Maki örgütüne katılanların başındaydı. Ama garip, yatağı sulara kapılmış gibiydi. Kayık gibi iki yana sallanıyordu. Ne de çok nilüfer var ve de Ophelia. Janet, gitme. Gün doğmuştu. Yatakları, hastaları gören Paul'ün ödü koptu. Sonra hastanede yattığını hatırladı. Hemşire derece koydu. Sakin olmaya çalışın dedi doktor. Birden Paul anladı yaşayacağını. Yarası acıyordu ama aklı başındaydı. İki gün bir gece kendini bilmeden yattığını düşündü. Kendine geldiğinde pişman oldu. Artık düş görmeyecekti. Uzun süre yatıp yatmayacağını, gramonun işleri tek başına becerip beceremeyeceğini düşündü. Başını çevirdi, Alman'ı gördü. Bakışları karşılaştı. Alman'ın mavi, tatlı gözleri vardı. Bir çığlık attı. Anlaşılan ağrıları yeniden başlamış olmalıydı. Hemşire koştu geldi. Paul daldı. Uykusundan belli belirsiz, iki kişinin Alman'ı görmeye geldiğini, hemen çıkıp gittiklerini duymuştu. Gözlerini açtı, Claire'i bekliyordu. Geleceğine söz vermişti genç kız. Koğuşa birkaç Alman daldı. Paul'u yakalayıp merdivenden aşağı sürüklediler. Hemşire haykırıyordu. Ulu tanrım, ne yapıyorsunuz? Heinz tanıdı bu herifi. Başhekim Almanları yola getirmeye çalışıyordu. Göz hapsinde tutun, önce iyileştirelim. Alman başhekimi itti, alaycı bir tavırla. Onu artık biz tedavi edeceğiz. Siz Heinz'a bakın. Paul yine kendinden geçmişti. Sürüklendiğini, bir yere atıldığını, götürüldüğünü duyuyordu. Çok kan kaybetmişti. Sorguya çektiler ama soruları anlayamıyordu bile. Çok sakindi. Yalnız yaz gecesi lambanın çevresinde uçuşan pervaneler gibi kafasında dizeler dolanıp duruyordu. Aşılan yol boyunca güller, kargaşalık rüzgarını yalanlayan çiçekler. Çitlerin, kameriyelerin üzeri güllerle kaplıydı. Yıllara, Janet'in saçlarına karışıyor, oturdukları apartmana doluyor, annesinin piyanosunu süslüyor, yaprakları yerlere dökülüyor ve yeniden açıyorlardı.